Sonra hemen bir iki şey anlatayım. Şimdi birisi Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı var. Fatih Harbiye romanı bu 1920'li yıllarda Cumhuriyet rejimi şey yapınca, yani klasik müziği bizim musikimizi yasaklayınca onun yerine Batı müziğini getiriyor. Batı müziğini getirdikleri için şey de yasaklanıyor. Bizim klasik müziğimizin eğitimini veren kurumlar da yasaklanıyor. Yasaklanınca dolayısıyla Peyami Safa Fatih Harbiye karşılaştırması romanında bunu yapıyor. Benim yapmış olduğum bir çalışmada bunu şey yapmıştım, anlatmıştım. Üniversitede benim hocam Profesör Orhan Okay, Allah sağlıklı ömürler ihsan etsin. Bu benim tespitimi ilk defa o şey yapmıştı. Yani o da farkına varmamış böyle bir şeyin, bu Batı müziği karşısındaki tutumdan dolayı. Şimdi tabii edebiyat, edep kökünden, edebeden gelir. Dolayısıyla edepli olma, edip olma, yani edepli olmak edip olmayı gerektiriyor. Bu bizim düşünce geleneğimizin de özünü oluşturur. Tabii bugünkü edebiyatla bizim kendi edebiyatımızın karşılaştırmasını yapmadan ve bu batılılaşma sürecine girmeden önce kökenlerine baktığımızda İslam'ın vahyi, o vahiy olmadan önce Kabe etrafında şairler vardı. Bu şairler iyi de şairlerdi. Onların şiirleri Kabe'nin duvarlarına asılır. Oraya hac yapmaya gelenler, panayırlara gelenler, ticaret için gelenler bu şiirleri okurlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da, Mekke'de çok önemli şairler var. Hatta bunlara yedi şair adı verilir. Bunların şiirleri de hatta bugüne kadar gelmiştir. Yani onlar kalmış bugüne. Şimdi bizim Yedi İklim dergisinde şu sıralarda Ebu Talib'in, Efendimizin amcasının 104 beyitlik bir mersiyesi tamamı tercüme edildi, yayımlandı. Ondan geri kalan şiirler var. Onlar da şu anda Yedi İklim'de parça parça yayımlanıyor. Yani Ebu Talib de o dönemin iyi şairlerinden birisi. Efendimiz tabi biliyorsunuz ki ümmi, okuma yazması yok. Bu da Kur'an'ın mucizelerinden birisi. Bugün de hala tartışma konusu olan konulardan birisi, Kur'an-ı Kerim'in batılılar Muhammed'in kitabı diye tanımlarlar. Hatta batılılar değil, bizde Türkiye'de yaşamakta olan, yüzünü batıya çevirmiş olan, kimi sol şairler diye bilinen, geçmişte sol şairler, şimdi tabi sol şairler diye bir şey de kalmadı. Onların şeyleri de Hüseyin adında birisi bundan birkaç ay evvel bir dergide böyle bir şey, Muhammed'in Kur'an'ı diye bir ifade kullanmıştı. Ben de ona bir cevap yazmıştım Yedi İklim dergisinde. Şimdi Ebu Talib'in şiirleri, ondan bahsetmişken hemen kısa bir bölümünü, dergide var yanımda, divanından bir bölüm. Şimdi Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Hatta Peygamberimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilişkin rahipten duydukları sonrasında babası Abdülmuttalib'e hitaben yazıyor bu şiiri. Bir görev ya da sorumluluk yükleme bana. Çok tuhaf, müthiş bir söz duydum ben der ki, bilge, ilim ehli, eli kalem tutan kim varsa Allah övmektedir. Rahibin sözlerine konu olanı. Ebu Talib rahipten bunları duymuş. Yani bu Peygamber Efendimiz'e ilişkin onun vermiş olduğu bir müjdedir. Biliyorsunuz ki Peygamberimizin geleceğini bu rahipler şey yapmıştır. Ona kendi çocuklarını vererek karşılığında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i isteyen kavmine şöyle sesleniyor. Şimdi müşrikler tabii Efendimiz tebliğde bulunmaya başlayınca gelip şey yapıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldıramıyorlar. Kaldırsalar çünkü kendi başlarını belaya alacaklar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e bir teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki biz kendi çocuklarımızdan birini sana verelim. İstediğini yap. Sen de onu bize ver. Biz onu öldürelim. Anlamında bir talepte bulunuluyor Ebu Talib'e. Tabi Ebu Talib iman etmemiş ama Peygamber Efendimiz'in yeğeninin peygamber olduğunu bilen, kabul eden birisi. Yani rivayetler var. İman etmiş olduğunu söyleyenler de var. Etmemiş olduğu, yani etmemiş olduğu daha kuvvetle muhtemel. Onun üzerinde duruluyor. Onun üzerine diyor, el çek diyorlar bana hidayet getirene yardımdan. Yani hidayeti getiren kim? Peygamber Efendimiz. O diyor insanlığa hidayet, kurtuluş getiriyor. Bana diyorlar ki onun üzerinden el çek. Ve önümüze geç, bize yardım et bütün gücünle. Bir de benden yardım istiyorlar. Yani onlara öncülük etmemi için bana çağrıda bulunuyorlar. Ahmet'i bize teslim et, biz de sana verelim karşılığında. Bir oğlumuzu aldırma sen ayıplayana söylediğini. Sen diyor buna aldırma, söylenenlere de çok canını takma, kafanı takma. Sen biz sana bir oğlumuzu verelim, bir çocuğumuzu verelim. Sen de onu bize ver. Dedim ki onlara, Allah Rabbim ve yardımcımdır benim. Karşısında Lüey bin Galip soyundan azgın olan herkesin, kim varsa diyor, karşıma çıksın. Abdülmuttalip bana 10 erkek oğul ihsan ederse, birini Allah'a kurban edeceğim diye adakta, bulunup adağını yerine getirmeye niyetlendiğinde Ebu Talip, putlarla dolu Kabe'nin Rabbine yemin olsun, hayır. Bir şaka, bir oyun değil Abdullah'ın kurban edilmesi. Ey Şeybe, tehdit fısıldıyor sana, seni ayıplıyor rüzgar. İçimize su dolu sözümüz var, bizim söz meydanında, dayıların hası dayılarımız var, aslanlar gibi Selvan'ın diyor. Peygamber Efendimiz'i, yani kendi yeğenini koruyor, onlara teslim etmemiş oluyor. Şimdi aslında Kabe'de de, ya yani Mekke'de de o dönemde yaklaşık 14-15 kişi çok iyi okuma yazması, dil bileni var orada. Hazreti Ömer de bunlardan birisidir. Hazreti Ali bunlardan birisi. Hazreti Ebu Bekir keza bunlardan birisi. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edip Bedir Harbi yaşandığı zaman ilk teklif ettiği şeylerden birisi, yani alınan esirlerin serbest bırakılması, yani esirler, onlar okuma yazması olduğu için Medinelilere, Ensara ve orada bulunan Müslümanlara kim okuma yazmayı öğretirse onlar serbest bırakılacak, azat edilecekler. Peygamber Efendimiz'in şeyi bu. Hasan bin Sabit Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra şiir söylemekten vazgeçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in icazı karşısında adeta dili tutuluyor. Şiir söylemekten vazgeçiyor. Efendimiz bir gün onu mescitte kendisine diyor ki, ey Hasan, şiir söyle diyor ve hicvet. Yani kimleri? Müşrikleri, Allah'a şirk koşanları hicvet diye buyurur. Yine biliyorsunuz peygamber şairi diye bilinen Kab bin Züheyr, ona da sevgili Efendimiz kendi hırkasını armağan ediyor. Şiirleri karşılığında hırkasını veriyor. Uhud Harbi'nde Hazreti Talha peygamber Efendimiz'e kendisini cansiparene olarak perdeleyip orada şehit olduğu zaman, o sırada Hasan bin Sabit'e şiir söylemesini emreder. Hasan şiir söyler, onun peşinde onun şiirine Hazreti Ömer şiir söyler, zeyl olarak devam eder. Onun peşinde de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gene şiir söyler. Hazreti Fatıma validemiz, Efendimiz vefat ettiği zaman gene kendi duygularını şiirle dile getirir, şiir söyler. O şiiri de biz Peygamber Efendimiz'le ilgili çıkarmış olduğumuz Peygamberimiz özel sayısında onu yayımlamıştık. Hazreti Ayşe validemiz gene şiir söyleyenlerden birisi. Yani şiir bizim geleneğimizde. Dolayısıyla bu Efendimiz'den sonra İslam coğrafyasında çok büyük bir hızla çok büyük şairler yetişmiş oldu. Bu şairlerin, yani kimi tasavvuf yolunda, tasavvufa bağlananlar şiirlerini söylemeye, onlar tabii gönül kapıları açık olunca birdenbire şiir söylemeleri istenince çok ciddi ve güzel şiirler söylerler. Yani bunların en iyi örneği Yunus Emre. Yunus Emre'nin yani hem halk tarzı şiir söylemesi hem de divan usulü şiir söylemesi bir gelenek. Dolayısıyla bizim geleneğimizde çok büyük şairler yetişmiş oluyor. Hızla geçeceğim. Osmanlı Devleti zamanında tezkirelerde geçen divan sahibi şair sayısı 3750 olarak kaydedilir. Yani divan dediğimiz şey, bir şair kendi şiirlerini tamamını bir divan, bir kitapta toplar. O tamamlandıktan, yani artık ciltlendikten sonra buna divan denilir. Ayrıca bizim geleneğimizde 5 ayrı eser ortaya koyan hamse dediğimiz şiir külliyatı ortaya koyuyor. Hamse sahibi şairlerimiz var. Şimdi o dönemin şartlarında tespit edilebilen şair sayısı 3750. Fakat bugün, yani kayıtlara geçmemiş olanların tespiti yapıldığında bu sayının 6000 civarında olduğu söyleniyor. Bu da şu demektir: Osmanlı Devleti 600 yıllık bir dönem içerisinde 6000 divan sahibi şair yetiştirmiş oluyor. Yani bizim geleneğimiz şiire dayanmış oluyor. Ben şimdi Batı düşüncesi üzerine de çalışma yaptığım için, Batı düşüncesinde şiirin, yani güçlü şiir Rönesans'tan sonra, yani 15-16. yüzyıldan sonradır. 15-16. yüzyıl ne zaman oluyor? Endülüs İslam Devleti'nin İspanya'da çökmesinden sonradır. Şimdi şu sıralar bir çalışma yayımlandı. Benim de üzerinde yoğun olarak çalıştığım bir konu. Profesör Bekir Karlıga Hoca'nın yeni çıkan Mahya Yayınları arasında Batı'yı Aydınlatan İslam Düşünürü İbn Rüşd adlı bir çalışması yayımlandı. Şimdiye kadar biz genellikle Batılıların Müslümanlardan etkilenip, yani Rönesans ve Reform hareketlerinin Müslümanlardan etkilenildikten sonra yapıldığını iddia ediyor, söylüyorduk. Şimdi bunun ilk, yani derli toplu bir kanıtı olarak Bekir Karlıga Hoca'nın ortaya koymuş olduğu bu çalışma var. Bir de benim Pınar Yayınları arasında çıkmış olan Doğu Büyüsü Ahkudüs kitabım var. Onu da ben İlahiyatta yüksek lisans yapmaya başladığımda Bekir Hoca'nın yanında yüksek lisans yaptım. O zaman hocanın bana önermesiyle Chateaubriand işte Fransa'dan kalkıyor, Kudüs'e geliyor. Paris Kudüs Yolculuğu adlı 3 ciltlik bir kitabı var. Milli Eğitim Klasikleri arasında Hasan Ali Yücel döneminde yayımlanmış. O kitap üzerine bir çalışmayla başladık. Şimdi onun devamı inşallah devam edecek. Bu belki 3-4 ciltlik bir çalışmayı kapsayacak. Bu ilk çalışmamızda biz yani Chateaubriand, Oscar Wilde, André Gide, Pushkin Rus edebiyatında İslam düşüncesinden bunlar nasıl etkilenmişler, neler yapmışlar, kendi eserlerine bu nasıl yansımış, bunları ortaya koyduk, koymaya çalıştık, devam ediyoruz. Şimdi benim üzerinde gene devam ettiğim, gene Bekir Karlıga Hoca'nın burada ısrarla üzerinde durduğu Ernest Renan, Fransız filozofu, pozitivist diye bildiğimiz, yani akılcılık felsefesinin öncülerinden Voltaire'le beraber. Şimdi Voltaire'le ilgili ben bir çalışma yapıyorum. Renan'ın Hazreti İsa ile ilgili İsa'nın Hayatı diye bir çalışması var. O İsa'nın Hayatı çalışmasıyla ilgili de ben bir uzunca bir makale yeni Yedi İklim dergisinde yayımladım. Şimdi bu Renan kendi bir kitaplarında bilim üzerine yapmış olduğu bir çalışma var. Bir de Konferanslar ve Konuşmalar kitabında, hoca mesela onu atlamış. Konferanslar ve Konuşmalar kitabında Ernest Renan Müslümanların aslında bilime hiçbir şey katmadıklarını, bunların işte bir İbn Rüşd ile sınırlı kaldıklarını falan anlatmaya çalışıyor. Onun o tezinin aslında, tabi bu da bizim Batıcıların, yani Osmanlı Devleti'nde Voltaire ile birlikte etkilenen Batıcı aydınların, yani İttihat ve Terakki döneminde etkilenen aydınların özellikle Ernest Renan ile Voltaire'den çok ciddi bir biçimde etkilendikleri ortaya çıkıyor. Şimdi bu kitapta da anlatılıyor. Yani Bekir Hoca'nın bu kitabında da izah ediliyor. Mesela Galatasaray Lisesi'nin kuruluşunun şeyinde Ernest Renan da kurucular arasında var. Yani Fransız filozofu Ernest Renan. Ernest Renan'ın özelliği ne? Yani metafiziği reddediyor, inkar ediyor. Hazreti İsa ile ilgili yapmış olduğu çalışmada da, benim o makalede onun üzerinde uzun uzun durdum, anlattım. Diyor ki, yani o dönemin Hristiyan toplumunda Hazreti İsa'yı reddedemiyorlar. Edemedikleri için diyorlar ki aslında bu bir metafizik profesör şeydir, filozoftur diyorlar. Tanrı ile şey arasında, Tanrı ile insan arasında bir elçi olmaz diyor. Yani dolayısıyla elçiliği, yani peygamberliği, resullüğü kabul etmedikleri için resulün Türkçe karşılığı elçidir. Yani Allah'ın elçisi dediğimizde Allah'ın resulü manası oluyor. Türkçedeki karşılığı bu. Böyle bir elçi olmaz diyor. Peki şimdi Fransız düşün, yani Batı Hristiyan kültüründe teslis dediğimiz bir üçleme var. Baba, oğul, Ruhul Kudüs diye tanımlanan bir kavram var. Baba Tanrı'yı, yani Allah'ı haşa Tanrı olarak kabul ederler. Hazreti İsa'yı da onun oğlu olarak kabul ederler. Şimdi bunlar tabii kendi aralarında da bir tartışma var. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmiş olmasını, olsa olsa bu Tanrı'nın oğludur yaklaşımında. Hatta Hazreti Meryem'i de günahkar olarak kabul ederler bu anlamda. Şimdi böyle olunca bunu Tanrı'nın oğlu. Onlar da bu akılcı filozoflar dediğimiz pozitivistler bunu da şöyle izah ederler. Yani oğul kavramına getirdikleri bu manevi bir benzetmedir diyorlar. Yani Tanrı'nın oğlu değil ama manevi olarak Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettiklerini ifade ederler. Fransız düşüncesinin, yani bu pozitivist düşüncenin, bu katı laik düşüncenin Türkiye'ye yansıması Ernest Renan ile Voltaire'in etkisi bunların üzerinde var. Kimlerdir bunlar? Özellikle Tanzimat'ın ilk dönem düşünürleri veya şairleri, Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi gibi şeyler. Yani şairler, Namık Kemal gibi şairler. Ve bunların enteresandır tamamı, bizim bir hocamız vardı Erzurum Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi bizim dekanımızdı, Profesör Kaya Bilgegil, Allah rahmet eylesin. O yapmış olduğu çalışmada çok iyi Fransızca biliyordu. Bu şeylerin dördünün de, üçünün de Mason olduğunu söyler. Şimdi Bekir Hoca'nın da burada bir işareti var gene. Benim de gene tespitlerimin arasında olan bu Ernest Renan pozitivist felsefenin arka planında da Masonlar var. Yani dolayısıyla Ernest Renan'ın da Mason olduğu veya Voltaire'in de Mason olduğu rivayetleri de var. Şimdi tabii Masonluk ne? Olaylar biraz birbirini çağrıştırıyor. Onu ben hemen kısaca izah edeyim. Masonluk şimdi Semitik düşüncede, yani Yahudilerin, kendileri biliyorsunuz ırk kavmidir. Irk kavmi de anneden soyun devam şartı vardır. Soy, yani diyelim ki bir Yahudi bir Türk kızıyla evlendiği zaman o Yahudinin Türk kızından olan çocuğu Yahudi olarak kabul edilmez. Mutlaka soydan Yahudi olabilmesi için annenin de Yahudi olma şartı var. İşte bunlardan bir örnek şeyin Leyla Alaton, Alaton'un karısı Türk olduğu için Yahudiler tarafından uzun bir zaman bu kendilerinden dışlanmış oldu. 500. yıl Yahudilerin kutlaması yapıldığında, o Endülüs'teki Yahudilerin uzaklaştırılması döneminde, Türkiye'deki bütün giderleri işte İshak Alaton karşıladığı için onu yeniden kendi aralarına almış oldular. Şimdi burada Yahudiler kendi ırklarından ırk olarak dünyaya yayılamayacakları için kendilerine hizmet edecek olan insanların yetiştirilmesi lazım. Yani bunlar Kabala felsefesi veya Yahudi kültürü üzerine eğitiliyorlar. O mesela ben de şeylerin bu Mason ritüellerinin büyük bir bölümü benim elimde mevcut. Şimdi üçüncü ritüele kadar bunlar kendi üyelerini seçerlerken mutlaka bir dine mensubiyet şartı vardır. Yani bunun ya Hristiyan, ya Müslüman, ya Budist, işte bilinen dinlerden birisine mensup olma şartı var. Şimdi bu mensubiyeti ateistleri almazlar. Çünkü ateistleri bu anlamda ikna edemeyecekleri düşünüyorlar. İlk üç dönemde, yani aldıkları adaylarını tabii iyi tahkik ederler, iyi incelerler. Kendilerine nasıl faydalı olabileceğinin hesabını yaparlar. İlk üç döneminde bunların alıştırma dönemidir. Üçüncü dönemden 14. döneme adeta bir din değiştirme dönemi geliyor. 14. ritüelde şöyle bir şey var. Soruyor işte Üstad-ı Azam'ı, Tanrı nedir diyor. Cevap diyor, kimine göre ruh, kimine göre adalet, kimine göre hak, kimine göre bir takım şeyler, tanımlamalar getiriyor. Bize göre Tanrı akıldır diyor. 33. çalışmaktır diyor. 33. derecede enerjidir diyor. Yani burada yapılmak istenen şey, o insanları işte bu pozitivist felsefeye, akılcı felsefeye yönlendirip kendi kültürlerinden uzaklaştırmak. Şimdi Tanzimat'la beraber Türkiye'deki değişim, yani İslam coğrafyasındaki değişim, sadece bu Türkiye'de değil, Kahire'de, belli merkezlerde bir anlamda bunlar eğitiliyorlar. İttihat ve Terakki mensuplarının tamamı Mason. İttihat ve Terakkiler mensuplarına yemin ettirilirken de bu Masonluk yemininin aynısı yaptırılıyor. Masanın üzerine kitap koyuyorlar. Yani adayın gözleri bağlanıyor. Masanın üzerine getiriyorlar, bir kitap koyuyorlar. Yani Müslümansa Kur'an-ı Kerim, bir bayrak, bir de silah koyuyorlar. Buradaki şeyi, yani kendi dinlerinden asla, yani artık o bir dindir, yani Masonluk bir din haline dönüştürülüyor. Ondan vazgeçirmeme anlamında silah bir tehdit olarak kullanılıyor. Hatta yani çok trajik, geçmiş zamanda bende Osmanlıca kaynakları da var onların. Bir aday ya şey yapılırken, bu yemin ettirilmeden önce onun gözleri bağlanır. Bağlanır, böyle bir labirentlerden geçirilir. O labirentlerden geçirilirken böyle alttan geçirilir, yandan geçirilir, eğdirilir, kaldırılır, bir şey yapılır. Getirirler bir masanın önüne. Masanın önüne bir koyunu, ayaklarını bağlarlar. Onun karın kısmını tıraş ederler. Ondan sonra bu adayın eline bir kama verirler. Bu koyunun karnı üzerinde, işkembesi üzerinde elini gezdirirler. Ondan sonra da yani onu, o yemin törenini yaptırırken bu ameliyeden geçirirler. Niçin? Eğer vazgeçerse bunu öldüreceklerine dair. Şimdi zaman zaman birçok olaylarda İtalya'da, şurada burada bu masonluktan vazgeçip onların sırlarını deşifre ettiklerinde bunlar kendi usullerince çoğu zaman öldürüldükleri bilinen bir gerçek. Hatta Mustafa Kemal 1935 yılında Mason localarını kapatınca kendi gerekçesi de rivayet edilir. Yani tabi tam kaynaklarda şey yapılmadı. İttihat ve Terakki'ye giriyor. Mason locasına bir defa girip çıktı. Hatta İttihat ve Terakki'ye de bir defa girip çıktı. Mason locasına da girip çıktı ama bağlanmadığı rivayetleri var. Bağlanmış mı, bağlanmamış mı, bunlar henüz kapalı. Yalnız 1935 yılında Mason localarını kapattığından dolayı biz diyor halk evlerini kurduk, artık bunlar tehlikeli örgütlerdir, bunlara bizim ihtiyacımız yoktur diyor. Dolayısıyla Mason locaları kapatılmış oluyor. Kapatıldıktan sonra da Mustafa Kemal'in ölüm sürecinde, o dönemde Mason locasının başında da Mim Kemal Öke var. Bu bir, şimdi şu anda hayatta olan Profesör Mim Kemal Öke değil, bu Boğaziçi Üniversitesi de, o onun dedesi. Dedesi de bir tıp profesörü. Mustafa Kemal öldüğü zaman onun başucunda olanlardan birisi Mim Kemal Öke, birisi Celal Bayar. Ve her ikisinin de 33. birisi Üstad-ı Azam, diğeri de Celal Bayar, ikisinin de 33. derecede Mason olduğu bilinen bir gerçek. Hatta işte bir rivayete göre Mustafa Kemal'in ölümünün hızlandırılması olayında bunların parmağı olduğu da söylenir. Bu biraz tarihe girer ama tabii bizim konumuzda da doğrudan bağlantılı olduğu için izah edeyim, bir iki şey daha söyleyeyim. O dönemde Kazım Karabekir'i çağırır. Kazım Karabekir'i çağırır fakat bunlar şeyler çağırtmazlar. Yani başucunda bulunan Celal Bayar ile Mim Kemal Öke haber vermezler. Çok ısrar edince bir süre sonra artık Mustafa Kemal'den umut kalmadığı, yani durumu ağırlaştığı zaman getiriyorlar. Paşa nerede kaldın diyor. Seni çağırdım, niye gelmedin? Haberim yok diyor. Beni kimse şey yapmadı. Uğur Mumcu'nun bir kitabında bu bir anekdot olarak yer alır. Ayrıca Kazım Karabekir'in İtaat ve Terakki kitabında da bu bölümle ilgili ayrıca bir bilgi var. Daha sonra Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İsmet İnönü iktidara geldikten, Cumhurbaşkanı olduktan sonra 1940 yılında Mason locaları yeniden açılır. Mason localarını bu kadar anlatışımın sebebi, pozitivist düşüncenin, yani akılcı felsefenin yerleştirilmesinde Masonların oldukça etkili oldu. Şinasi, yani işte bu Tanzimat şairlerinden Şinasi, kendi bir şiirinde şöyle ifade eder. Ben bunu zaman zaman kendi yazılarımda da kullandım. Mustafa Reşit Paşa'ya medeniyet resulü der. Yani medeniyet elçisi, belki Türkçe karşılığı böyle ama bizdeki genel algı elçi, resul, peygamberlerle eşdeğer olduğu, özdeş olduğu için akla gelen ilk şey elçi olmaktan ziyade, yani medeniyet peygamberi kavramının yakıştırılmış olması. Yani işte ilk pozitivistlerden Beşir Fuat'ın yine Voltaire'le, bu Renan'la doğrudan birlikte olduğu, onunla ilgili de benim üniversiteden hocam, yine biraz önce adı geçen Orhan Okay Hoca'nın Beşir Fuat kitabı Dergah Yayınları arasında çıkmıştır o. Bu kitapta da yani bu konuyla ilgili, bu pozitivist felsefenin ve hatta işte bizim şeyde kültürümüzde intihar eden ilk şeylerden birisi, yani şairlerden birisi, yani müntehir kendisi. Dolayısıyla bu pozitivist felsefenin yerleşmesinin öncülerinden birisi olarak da kabul edilebilir. Gene bunlardan birisi Abdullah Cevdet. Şimdi aynı dönemde İttihat ve Terakki'nin örgütlendiği en önemli merkezlerden birisi Selanik. Selanik'teki itaatçılar, Ömer Seyfettin ve arkadaşları, Genç Kalemler adıyla bir dergi çıkarırlar. Çıkardıkları bu dergide diyorlar ki, aruz bizim şiirimiz değil. Aruz Araplarındır diyor. Onu biz onlara bırakacağız. Bizim veznimiz hecedir diyorlar. Yani işte hece şiiri eski Türk geleneğinden, yani Asya, Orta Asya'dan gelen Türklerin şiir geleneğinde hece vezni var. Şimdi aruz vezni doğrudur. Yani Arap, yani biraz önce konuşmamın başında anlattığım gibi Mekke'deki şairlerin, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı o dönemdeki o şairler şiirlerini aruz vezniyle yazarlar. Aruz vezni çok zor bir vezin, matematik hesaba dayanır. Özellikle develerin yürüyüş ritmindeki matematik hesaplarla bu şey yapılır. Yani hece bölünmeleri buna göre yapılır. Dolayısıyla çok zor bir şiirdir. Yani hemen böyle bir çırpıda söylenebilecek bir şiir değil. Tabii bu şiirin yani büyük şairleri var bizim şiir geleneğimizde. Fuzuli gibi, yani Baki, Nedim, Şeyh Galip gibi şiirin zirveleri diyebileceğimiz, ya biraz önce ifade ettiğim gibi Yunus Emre'nin aruzda yazılmış şiirleri de var. Dolayısıyla çok büyük bir şiirdir. Bu konuyla ilgili de gene Ebu Bekir Eroğlu'nun, bizim arkadaşlarımızdan, benden bir iki yaş büyük abimiz diyelim. Ebu Bekir Eroğlu'nun Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan Geçmişin İçindeki Geçmiş adlı, yani bizim şiir geleneğimizi, divan şiir geleneğimizi Hatta Mevlid'i, Mesnevi'yi, Gazeli, Kaside'yi, İlahi'yi çok öz bir biçimde anlatan harika bir çalışma. Yani o kitabı mutlaka alıp okumanızı öneririm. Yani bunun da bunu kavramak için. Şimdi itaatçılar, özellikle itaat ve terakki mensupları hece şiir geleneğini yerleştirmeye çalıştıklarında bizim şiir şeyimiz Tanzimat'tan sonra, yani bu itaat ve terakki ile birlikte ciddi anlamda bir düşüşe geçti. Yani büyük bir şiir gücü yok. Bizim geçmişte tabii Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi halk şiirini söyleyen insanlar İslam geleneği üzere oldukları için, yani İslam coğrafyasında Müslüman olarak söyledikleri için, yani onların şiirinin ruhunda elbette bir aykırılık yok. Yani önemli şiirler. Fakat şiir gücü bakımından, yani bir Şeyh Galip gibi, bir Fuzuli gibi, bir son dönem şairlerinden Yahya Kemal gibi kuvvetli şairler değil. O şiirde o kadar kuvvetli değil. Şimdi İttihat ve Terakki ile birlikte cumhuriyetçiler bunu çok önemsedikleri için artık insanlar adeta divan şiirinden uzaklaşıyorlar. Uzaklaşınca da halk şiiri de bu şiir gücünü ortaya koyma gücünden yoksun. Rahmetli Üstad Necip Fazıl Fransa'dan eğitim alıyor. O dönemde de tabii Türkiye'de hece şiirinin de çok rağbette olduğu bir zamanda modern anlamda hece ile çok güçlü bir şiir ortaya koydu. Şimdi o kadar güçlü bir şiir ortaya koydu ki gerek onun döneminde ve gerek ondan sonra şiir yazanların hemen hepsi Necip Fazıl'ın o büyük şiirine takıldılar ve o şiiri aşamadılar. Aşamadılar, yani hece ile şu anda kim yazarsa yazsın veya kimler yazdıysa Üstad Necip Fazıl'ın şiirinin o büyük şiir dağına tosladılar ve hepsi dökülüverdiler. Dökülünce dolayısıyla büyük bir şiir ortaya çıkamadı. Çıkamayınca mesela birinci yeni diye tanımlanan Orhan Veli ve arkadaşları Necip Fazıl'ın bu büyük şiir gücü karşısında bir şey yapamayacaklarını anlayınca bu sefer serbest şiire yöneldiler. Serbest şiire yönelirken de tabii serbest şiir batıdan gelen bir şiir. Batıdan geldiği için bir kural, elbette kendi içinde o şiirin bir mantığı, bir kuralı vardır. Yani sese dayalı bir şiir. Bizim şiirimiz bir manaya dayanır. Yani şiir manasının oldukça gücü olması gerekir. İki, sese dayanır. Üç, bir matematik hesaba dayanır. Serbest vezne geçildikten sonra tabii bu matematik hesap dışarıda kalır. Bu sefer Orhan Veli yazmış olduğu şiirlerinde şimdi diyor ki yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Hiç çekmedi Nasır'ından çektiği kadar diye. Yani işte Nasır'ı var. Nasır'dan çok şey yapmış. Şimdi burada veya bir başka şiirinde diyor ki rakı şişesinde balık olsam. Yani bu bir mısra veya onun şiirinden bir şey. Şimdi bu tabii herkesin şiir söyleyebileceği tezini ortaya koydular. Herkes serbest vezinle aklına ne esiyorsa şiir söylemeye başladı. Burada biz şiirde alaledelik dediğimiz, sıradanlık dediğimiz, şiir sesinin zayıflığı dediğimiz bir noktaya doğru gidilmiş oldu. Dolayısıyla bu sıradanlık ve alaledelik şiir gücünü de zayıflatmış oldu. Yani Cumhuriyet döneminin temel problemlerinden birisi bu oldu. Bu sefer kendi yüzünü batıya çevirmiş, batı şiirini okuyan kimi şairler, yani böyle bir şiirle ayakta kalınamayacağını düşündüler, hesapladılar. Özellikle Üstad Sezai Karakoç Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ankara'da okurken onun yanında bulunan Cemal Süreya ve diğer birçok şair onunla arkadaşlık ediyorlar. Şimdi Üstad Sezai Karakoç bir kere bizim divan şiir geleneğimizi çok iyi biliyor. İslam şiir geleneğini çok iyi biliyor. İslam düşüncesini çok iyi biliyor. Dolayısıyla Üstad Necip Fazıl'ın geleneğinden geldiği için ilk dönem şiirlerinde Yani işte gerek Mona Rosa'da, gerek Yağmur'da şiirinde, Yağmur Duası şiirinde falan okuduğunuzda heceye yakın ve onun şiir sesinde bir Necip Fazıl sesini hissedersiniz. Yani onun yanında, onun geleneğinden beslendiği için ister istemez etkileniyor. Şimdi burada Üstad Sezai Karakoç modern işte serbest şiire geçerken bu sefer kendi şiirinin anlam gücünü, yani işte bizim düşünce geleneğimizin gücünü o şiire yüklemeye başlıyor. O şiire yüklemeye başlayınca, büyük bir şiir ortaya çıkınca, işte Mona Rosa şiiri Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduğu, yani 17 yaşında yazdığı bir şiir. O kadar çok etkileniyorlar ki ondan, bu sefer bu şeyler, onun etrafındaki Cemal Süreyya ve arkadaşları, birinci yeni şiirini reddetmeye başlıyorlar. Yani daha sembolik, daha mecaza dayalı, imgeye dayalı şiirler yazmaya başlıyorlar. Bu sefer bunlar da alabildiğine soyut bir şiire, anlamsız şiire yönelmiş oldular. Yani şiirde anlam derinliği olmamaya başlıyor. Demek ki yani bu böyle bir süreç. Biz gene 100 yılın başına geçtiğimizde özellikle Batı şiirinden etkilenen Ahmet Haşim gibi, yani sembolik şiirler yazan, şiir gücü de kuvvetli bir şiir ortaya koyuyor. Yahya Kemal delikanlılığında İstanbul'a geldikten sonra İttihat ve Terakki mensuplarına, onlara kapılıyor. Fransa'ya dinsiz olarak gittim diyor. Allahsız olarak gittim ama Müslüman olarak döndüm diyor. Şimdi gidip orada Fransız tarihçilerinin, şairlerinin bulunduğu çevrelere gidiyor. Çevrelere gidince bir bakıyor ki Fransızlar kendi medeniyetlerinin üzerine bir şiir, sanat, düşünce, tarih inşa ediyorlar. Bizimkiler ise bunu reddediyor ve bundan uzaklaşıyorlar. Bu uzaklaşmadan dolayı Yahya Kemal artık kendi medeniyetine dönme düşüncesiyle aruz şiirine, yani bir tek heceyle yazmış olduğu şiiri oktur. Ok dışındaki bütün şiirleri aruz vezniyle yazılmıştır ve dolayısıyla medeniyetimizin şiirini yazmaya başlar. Medeniyetimizin şiirini yazar ama Üstad Sezai Karakoç'un ifadesiyle Fecir Devleti şiirinde ifade ettiği gibi o geçmişe ağıt yakar. Geçmişe ağıt yakar, geleceğe bakmaz. Geleceğe bakmadığı için hatta işte bizim arkadaşlarımızın da ya bizim geleneğimizden gelen arkadaşlarımızın da çok ciddi olarak eleştirdikleri bir şey, Endülüs'te, yani o bir ara Viyana'da büyükelçilik yapar. Viyana'da büyükelçilik yaptığı sırada orada raks geleneği vardır. Bu raks geleneği de aslında İspanyol kültürünün bizim İslam düşüncesindeki o büyük büyük şiir sanat düşüncesinden etkilenerek bunu kendi şiir tarzına, yaşayış tarzına dönüştürerek bu romanların, işte bizim çingenelerin raks dediğimiz gelenek üzerine, işte İspanyol şiirinin ve raks şiirinin yapısı üzerine bu Endülüs'te raks şiiri o etkilerden beslenerek ortaya çıkar. Bu da tabii böyle bir şey. Şimdi bir diğer önemli isim Mehmet Akif. Mehmet Akif de gene Batı düşüncesinden oldukça etkilenmiş. Yani diyelim ki Fransızcayı biliyor, Almanya'ya gitmiş gelmiş, Fransız kültürünü biliyor, dönemindeki o yaşayan arkadaşlar grubunu görüyor. Şimdi bunlardan tabii Ahmet Mithat geleneğe bağlı olanlardan birisi. Onun damadı olan, aynı zamanda düşünce olarak da şiiri de kuvvetli olmasına rağmen o furyada kaybolup giden Muallim Naci var. Muallim Naci yine bizim geleneğe bağlı şairlerden birisi. Mehmet Akif de ondan etkileniyor. Hatta Mehmet Akif kendi ilk şiirlerini, ilk dönem şiirlerini Sadi mahlasıyla, müstearıyla yazar. Yani Sadi mahlasıyla yazmış olduğu o şiirleri daha sonra Safahat'ta yer almaz. Oraya almaz. Şimdi Mehmet Akif tabii modern bir şiire yönelirken bir tarafıyla aruzun imkanlarından yararlanıyor. Bir tarafta romanın, hikayenin ve fabl diye tanımladığımız hayvanlarla ilgili hikayelerin şiirle anlatıldığı şeyden etkilenerek fablar yazdı. İşte Köse İmam gibi şiirlerini bu tarzda ortaya koyar. Fakat onun yapmış olduğu şey orijinal bir şeydir. Yani bizim kendi şiir düşüncemizde de aslında bir tarafıyla da orijinal olarak kabul edilir. Tabii Akif'i bugün kimi çevreler eleştirirler. O eleştirdikleri çevre şeyleri bakımından da onun özellikle Cemalettin Efgani ve onlardan bir anlamda etkilenmiş olması. Etkilenmiş olması Akif bir tarafıyla da bizim divan şiirindeki kimi sembollerle anlatılan şeyi de reddeder. Aslında tabii tasavvufi şiirlerde remzler kullanılır. Bu remzler kullanılırken insanların o yaşadıkları şartların yani dönemin şartlarını şey yaparlar. Saki, kadeh falan dedikleri zaman, meyhane dedikleri zaman aslında bunlar remizlerdir. Yani insanı sarhoş eden nesneler olarak kabul edilmez bunlar. Yani bir dervişin kendinden vecd halinden geçişini adeta bu sembollerle ifade etmeye çalışırlar. Akif bunu kabul etmez. Yani doğrudan bir şeyin nasıl söylenmesi gerekiyorsa bunun mutlaka söylenmesi, doğrudan söylenmesi taraftarıdır. Fakat Akif kendi şiir gücü ve imkanını yani şiir yazmak için şiirde kullanmıyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemine denk düştüğü için bu dönemde şiirini kendi davasına, inancına kurban ediyor. Yani Kur'an şairi deniliyor Akif'e. Bir ayetten yola çıkarak işte şiir yazıyor, şiir söylüyor. Dolayısıyla da o dönemin şairleri içerisinde de bunu çok fazla şey yapmazlar. Kabul etmezler. Ama bizim düşünce geleneğimizde, kendi şeyimizde, biz tabii İslam medeniyetinden biraz önce isimlerini verdiğim Muallim Naci'den sonra Mehmet Akif, Mehmet Akif'ten sonra Necip Fazıl, Necip Fazıl'dan sonra Sezai Karakoç, yani bunları dergi olarak da tanımlarsak, Büyük Doğu Dil, Sırat-ı Müstakim Sebilür Reşat, Mehmet Akif'in Eşref Edip Fergan ile birlikte çıkardıkları bu dergilerde yazmışlar, şey yapmışlar. Daha sonra Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu, sonra Üstad Sezai Karakoç'un Diriliş, gene bu çevrede yetişip Edebiyat Dergisi'ni birlikte çıkaran Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan gibi bunlar beraber çıkarıyorlar. Daha sonra da bunlar bir grup ayrılıyor. Mavera Dergisi'ni çıkardılar. Mavera Dergisi'nde Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Osman Sarı, İsmail Kıllıoğlu gibi isimlerin yer aldığı grup oluyor. Ondan sonra da bizlerin şu anda devam ettiğimiz yani işte yedi iklim biz özellikle bu şeye çok sıkı bağlı devam ediyoruz. Yine o gelenekten doğmuş olan yani işte Ankara'da Hüseyin Su ve arkadaşların çıkardığı Hece dergisi var. Bu gelenekten gelen dergiler var. Şimdi bir diğer dergi de tabii 30'lu yıllarda daha çok Fransız felsefesinden etkilenen şimdi adı aklıma gelir Nurettin Topçuların çıkardığı Hareket dergisi var. Bunlar da daha çok şeye yaslanırlar. Yani felsefeye dayanan bir dergicilik yaparlar. Orada şiir sanatı çok fazla değildir. Yani edebiyat ve şiir orada Bergson felsefesi. Yani ne dayanırlar? Bu Bergson felsefesine dayanan yani daha doğrusu tabii bunları bütünüyle düşünce ve kafa yapısı olarak oraya bağlamamız mümkün değil. Mesela Üstad Necip Fazıl Abdülhakim Arvasi'ye bağlı Nakşibendi geleneğinde Nurettin Topçu ise Abdülaziz Bekkine Hazretlerine o geleneğe bağlı yani tasavvufta oraya bağlanıyor. Şimdi o geleneğin bugünkü devamı Hareket Dergisi oluyor. Hareket Dergisi'nden sonra da Bugün Mustafa Kutlular'ın çıkan, yani Mustafa Kutlu'nun başında olduğu Dergah dergisi geliyor. Yani o da o şeyden geliyor. Şimdi tabii Dergah geleneğiyle, bu hareket dergisi geleneğiyle Üstad Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu gelenek arasında da bir üslup ve yol farklılığı var. Yani bu üslup ve yol farklılığından dolayı da onlar tabii edebiyat anlamında çok güçlü olmadıkları için daha çok kendilerini düşünceye ve felsefeye vermiş oluyorlar. Onlar Üstad Necip Fazıl'ı düşünür olarak kabul etmezler. Yani ki o gelenekten gelen yazan şeyler ısrarla Üstad Necip Fazıl'ın bir düşünür olmadığını ifade ederler. Tasavvuftan gelen işte biraz da kendi şeyhinin veya okuduklarından etkilenerek yazdıklarını gerek o ve ben, gerekse ideolojiye örgüsü ve gerekse diğer eserlerini bir düşünce eseri olarak kabul etmezler ki bu tabii yanlış bir yaklaşımdır. Üstad Necip Fazıl'ın özellikle İslam tasavvufu ve Batı tefekkürü eserini okuduğunuzda, yani İslam düşüncesinin hangi temellere dayandığını, Batı tefekkürünün, yani işte biraz önce anlattığım Fransız pozitivist felsefesinin ne kadar bu toplumlar üzerinde etkili olduğunu anlatmaya çalışan önemli eserlerden birisi. Burada tabii bizim üzerinde, benim veya bizim çevremizin daha çok önemsediği Üstad Sezai Karakoç. Şimdi Necip Fazıl tabii o dönemin şartlarında, çok ağır bir dönemde bulunduğu için Allah demenin bile yasak olduğu bir şartlarda, o şartlarda kendi çerçevesini Anadolu'yla sınırlar. Anadolu'yla sınırladığı için, yani işte bir örnek vereceğim. Üstad Necip Fazıl 1933'te Abdülhakim Arvasi Hazretlerine bağlandıktan sonra Abdülhakim Arvasi kendisine diyor ki, yani böyle bölük pörçük şeyler yapma. Yani işte o güne kadar 2-3 tane kitabı çıkmış. Şiirleri, işte birkaç hikaye, birkaç tahlil, deneme hikaye karışık kitabı var. İşte yeni yeni bir takım şeyler yapıyor. Bundan sonra eser ver diyor. Necip Fazıl Üstad ondan sonra kapsamlı eserler yazmaya başlar. Mesela Bir Adam Yaratmak tiyatro eseri aslında o pozitivist felsefeye, düşünceye karşı yapılmış olan önemli bir eserdir. Yani diyor ki, ben bir adam yaratmaya kalktım, bir adam yaratamayacağımı, yani işte o Batı düşüncesinde işte yaratmak sıfatının kullanıldığı şeyde, yaratmaya kalktım ve ben aciz düştüm, yaratamadım şeyi var burada. Yani o eser, o tiyatro eseri okunduğu zaman, buna bu gözle bakıldığında Üstad Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak eserini niçin yazdığı, işte o pozitivist felsefeye karşı ortaya koymuş olduğu mükemmel bir eserdir. Yani bunu bu anlamıyla böyle almak gerekiyor. Şimdi Büyük Doğu Mecmuası'nı çıkardığı zaman benim yine Üstad Necip Fazıl'la ilgili yapmış olduğum monografik çalışmada Büyük Doğu incelemesinin tamamını yapmıştım ben. Orada 16. sayı 1943 Mayıs ayının 16'sında Büyük Doğu yasaklanıyor. Yasaklanma gerekçesi iki, benim çıkardığım sonuçlara göre iki şeyden çıkıyor. Birisi Türk papazı diye bir yazı yazıyor. Türk papazı da yazılış gerekçesi şu. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında işte marşlar söyleniyor. 10 yılda 15 milyon genç yarattık diye söylenen o marşların yazıldığı o dönemde bir gün Erzurum mebusu Cevat Dursunoğlu, onlar Ankara'nın Yenişehir semtinde civarında oturuyorlar. Orada oturduğu için oğlunun elinden tutuyor. Bir gün nasılsa yolu Ulus civarında Hacı Bayramı Veli civarına düşüyor. Çocuk orada sarıklı cübbeli bir adamla karşılaşıyor. Bu sarıklı cübbeli adamla karşılaşınca baba bu kimdir diyor. Diyor ki bu din adamıdır diyor. Bu Türk papazı mıdır diyor çocuk. Yani verdiği ilk tepki budur. Türk papazı mıdır diyor. Şimdi bunun üzerine Üstad Necip Fazıl diyor ki siz kendi çocuklarınıza eğitimde, okulda İslam'ı öğretmezseniz, bu çocuklar beyaz perdede sinemayı seyrettiklerinde ya da işte okuldaki ders kitaplarında din adamı diye papazı tanımaya başlıyor. Din adamı denilince de o bunu Türk papazı olarak algılıyor diyor. Şimdi Büyük Doğu'nun kapatılış gerekçelerinden birisi bu. Bir diğeri de şimdi o dönemde 1943 yılında Bolu'da büyük bir deprem olmuş. Bu son deprem gibi. Çok sayıda insan ölmüş. Devletin imkanları yok, ulaşılamıyor. Ulaşılamadığı için de Üstad Necip Fazıl bunu Büyük Doğu'da bir haber yorum olarak yayımlıyor. O dönemde 1940'lı yıllarda biliyorsunuz 42-43'te İkinci Dünya Harbi olmuş. İkinci Dünya Harbi olduğu Romanya'da, Romanya'da Müslümanlar yaşıyor. Müslümanlar da şey yapıyorlar. Yani işte Romanya Devleti için gitmişler, savaşmışlar ve ölmüşler. Romanya Devleti oradaki Müslümanların ruhlarını taziz etmek için devlet radyosunda Mevlid ve Kur'an-ı Kerim okutuyor. Bunun üzerine Üstad Necip Fazıl diyor ki, bak diyor, Romanya Devleti kendi orada, kendi sınırları içerisinde yaşayan Müslümanlar için radyosunda Mevlid ve Kur'an-ı Kerim okutuyor. Şeyde Bolu'da böyle bir olay yaşanmış. Bu olaydan dolayı insanların morali oldukça bozuk. Manevi olarak bu insanların ruhlarını taziz etmek için şeyde devlet radyosunda Kur'an-ı Kerim okutamaz mısınız? Mevlid okutamaz mısınız? Falih Rıfkı Atay Yücel dergisinde karşı kampanya başlatıyor ve bu kampanyada biz diyor işte akılcı bir devletiz, böyle safsatalara inanmayız, onlar Araplara aittir diyor, biz diyor kendi kazmamızda, küreğimizde, makinamızda bunların yardımına kavuşur gideriz diyor. Bundan dolayı haftalık çıkan Büyük Doğu Mecmuası bir ay tatil ediliyor ve bir ay sonra Üstad Necip Fazıl Mecmuayı yeniden çıkarmaya başlayınca küçük bir çerçeve içerisinde dostlarımıza müjde, dostlarımıza şey düşmanımıza kara haber, dostlarımıza müjde, Büyük Doğu kendi sevenlerinin kucağına heyecanla atılıyor diyor. Yani yeniden yayınlanış şeyi. Şimdi o dönemde biliyorsunuz ki işte Behçet Kemal Çağlar, yani Kabe Arapların işte Anıtkabir bize yeter tarzında şiirler, hatta mevlitler yazıyor. Yani onlar kendi mevlitlerini, Mustafa Kemal'in şeyini şey yapan mevlitler yazıyorlar. Tabii o Behçet Kemal Çağlar gene 1933 yılında benim kütüphanemde var. İşte bizim kültürümüzü Fransız kültürüne, o çevrelere tanıtmak için yapmış oldukları çevirilerde Üstad Necip Fazıl ile Mehmet Akif'in eserleri yok. Yani daha çok işte Behçet Kemal Çağlar, o dönemin Türkçülerinin eserlerinin yer aldığı eserler burada yer alır. Dolayısıyla bizim sanat ve düşünce geleneğimiz biraz önce anlattığım gibi 2-3 koldan geliyor. Yani bir kolu biraz önce anlattığım yani Sırat-ı Müstakim, Sebil-ül Reşat, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera bugüne kadar gelen bir kol. Bir diğeri de gene işte bu pozitivist felsefenin, özellikle Abdullah Cevdetler'in, işte Şinasi'nin, Tevfik Fikret'lerin o düşünce geleneğinin devam ettiği sol düşünce diye tanımlanan, aslında bu sol düşüncenin içerisine sağ düşünceyi de almak gerekiyor. Yani milliyetçi akımları da bunun içerisine almak gerekiyor. Bu akımla devam eden işte Nazım Hikmet, işte birinci yeni, ikinci yeni, halkın dostları diye devam eden, İşte sol diye tanımlanan, bugün tanımlanan çevreyle gelen bir çevre var. Bir taraf, bir de suya sabuna dokunmayan bir çevre var. Yani bu suya sabuna dokunmayan, işte bizim o düşünce geleneğimizin böyle birazcık bir heceye yaslanan, biraz önce anlattığım Ömer Seyfettin geleneğinden gelen biraz işte geçmiş zamanın düşüncesinden alıp ama çok fazla da şey yapmayan, 1950'li yıllardan işte benim öğrencilik yıllarıma kadar devam eden Hisar dergisi var. Hisar dergisinde mesela Mehmet Çınarlı sadece orada hece ile şey aruzla yazan şey vardı. Mehmet Çınarlı vardı. Yani o da ruh ve öz olarak bizim geleneğimize, düşüncemize çok yaslanmayan ama daha çok işte biraz bu Türkçü geleneğe, milliyetçi sağ geleneğe yaslanan bir eserler ortaya koyan. O gene o dönemde o şey dergide yazan İlhan Geçer gibi, Ozan Soy kardeşler, Fahri Ozan Soy gibi böyle heceyle yazan, benim biraz önce anlattığım Necip Fazıl'ın büyük şiiri karşısında toslayıp hiçbir yere varamayan bir şiir olarak devam etti. Ondan sonra da işte bu geleneğin devamı Türk edebiyatı o çizgiyi biraz Türkçü, biraz sağcı, biraz hececi, biraz o geleneğe yaslanan bir dergi ve bir gelenek olarak bugün devam ediyor. Dediğim gibi yine hareket ve dergah, işte Nurettin Topçu geleneği, o biraz önce anlattım, o gelenek olarak devam ediyor. Şimdi tabii kavramları da iyi tanımlamak lazım. Yani ben burada bilerek bazı kavramları kullanıyorum. Üstad Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un bizim öğrencilik yıllarımızda, mesela Üstad Necip Fazıl ben İmam Hatip Okulu'nda okurken Allah'a inanmak ve insanlık diye ince bir kitabı var. Onun sonra o yazılarını bölüştürdü, başka kitaplarını aldı, diğer kitaplarını aldı. Allah'a inanmak ve insanlık kitabında bu kavramların tanımlamasını yaparken diyor ki, şimdi sağ ve sol kavramlarının tanımlaması yapılırken, şimdi batıdan gelen kavramlar, yani Fransız ihtilalinde işte muhafazakar çevreler sağ tarafta oturdukları, işte biraz önce benim anlattığım konuşmamın içerisinde Ernest Renan, Voltaire düşüncesinden etkilenip daha akılcı çevreye dayananlar solda oturdukları için solda oturanlara solcu dediler, sağda oturan muhafazakarlara sağcı dediler ve bu gelenek orada devam etti. Batıcılar bu sefer bunu bize dönüştürdüler. Yani biraz önce pozitivist felsefeye dayanan kesimleri solcu olarak tanımladılar. İşte muhafazakar olan kesimleri de işte anlattığım bölümde yer alanları da sağcı olarak tanımladılar. Yani işte sağcılık kavramını biraz daha siyasal anlamda da somutlaştırırsak, işte Süleyman Demirel sağı temsil edenlerden birisi. Siyasal anlamda sağı temsil edenlerden birisi. Ama bu Süleyman Demirel'in zihin ve kafa yapısı aslında solculardan farklı değil. İttihatçı gelenekten geldiği için soldan farklı değil. 28 Şubat'ta işte o pozitivist felsefeden yola çıkarak, yani konuşmamın içinde anlattığım, Kur'an-ı Kerim'deki 270 küsür hüküm ayetinin, yani cihat ayetinin çıkarılmasını emir buyurdu. Yani bugün işte sağcılarla solcuların aynı kapta buluşması, şu günlerde buluşmasının arka planında yatan şey budur. Üstad Sezai Karakoç 1969'da yayımlamış olduğu, 69-70'te yayımlamış olduğu Allah'a inanmak ve insanlık kitabında diyor ki, sağcılık diyor şeytanın sağ yüzüdür. Solculuk da sol yüzüdür diyor. İslam'a göre her ikisi de şeytanın sol yüzüdür diyor. Yani biz İslami düşünce geleneğinden gelen insanlar, gençler olarak o dönemde sağ düşünceye kapılmayışımızın temel arka planında yatan şey, gerek Üstad Necip Fazıl'ın gerek Sezai Karakoç'un ortaya koymuş oldukları bu öze dayanır. Ve biz bundan kurtulmuş olduk. Yani sağcılık tuzağına düşmedik. Ne yazık ki, yani bugün işte bunu izah etmek durumundayız. İşte Hisar dergisi, diğer dergilerin çoğu kendilerini sağcı olarak görmelerinin temelinde yatan bu kavram kargaşasından kaynaklanan Süleyman Demirel, yani Demokrat Parti geleneğinden gelen bu felsefeye dayandıkları içindir. İsterseniz tabii zamanı ben fazlasıyla doldurdum. Anlatacağım çok şey var. Sizin varsa sorularınız, sorularınızı da alarak toplantımızı böylece tamamlamış olalım.
Batılılaşmanın bize, ya da batılılaşma değil de batılılaşırken dinimizin tahrip olmasının ya da Müslümanlığımızın tahrip olmasının altında edebiyat var diye. Edebiyatla geldi, yine edebiyatla kovulacak şeklinde bir şey işitmişti.
Evet.
Şimdi onlar Endülüs'ten ya da İslam'dan aldıkları teknolojiyle ya da ilimle hiç mi etkilenmediler? Yani biz batılılardan alırken mahvoluyoruz da onlar hiçbir şey olmadı mı acaba?
Ya tabii temel paradokslardan birisi bu. Şimdi bizim Osmanlı Devleti büyük bir devlet olduğu için içe kapanma süreci yaşanıyor. Yani bu içe kapanmanın biraz da büyüklüğün getirdiği bir problem de var. Bizim tabii ilim müminin yitik malıdır. Nerede olursa olsun onu alır kendine ait kılar, kendine dönüştürür. Şimdi ben Üstad Sezai Karakoç'u anlatırken, yani şimdi ben bir gün bir baktım birisi beni telefonla aradı. Bizim dergide işte kullandığımız sözcüklerden ötürü kendisi Diyanet'te görevli olduğunu, işte bizim kullandığımız bu kelimelerden, kavramlardan dolayı bizi adeta tekfir etti, dinden çıktığımızı söyledi falan. Şimdi böyle bu savcılığın getirip bize yerleştirdiği böyle bir temel problemler oldu. Yani bazı kavramlar bizim kafamızda putlaştırıldı. Bu putlaştırılan kavramlardan dolayı, yani toplum hızla değişiyor. Bu değişen topluma bir şeylerin anlatılması gerekiyor. Bugünün insanına bu dille anlatılması gerekiyor. Bizimkiler ise ısrarla, yani diyelim ki işte en adalı olan Osmanlıcayla veya dille anlatırsak işte kendimizi koruyacağımızı zannettiler. Sel o kadar büyük geliyor ki, yani batı üzerimize abanmış, devlet bütün kurumlarıyla kendisini batıya yaslamış. Biz o büyük selin önünde böyle toprak koyarak onun önünde direnmeye çalışıyoruz. Şimdi çalışınca bu sefer onların bu hızı karşısında çıkış yolu bulmamız gerekiyordu. İşte gerek Necip Fazıl'ın, gerek Üstad Sezai Karakoç'un ortaya koymuş oldukları yeni bir dil ile biz kendi düşüncemizi burada anlatmaya başladık. Şimdi işte bize gerici diyorlar, sağcı diyorlar, yani sağcı diyerek bizi onların şeyine koymaya çalışıyorlar. Şimdi o dönemde işte merhum Erbakan Hoca'nın sanayileşme düşüncesini ortaya koyması, yani işte biz gericiyiz, hiçbir şeyden anlamayız, teknolojiden anlamayız, şunu yapmayız, bunu yapmayız dendiği o sırada teknolojiyi ortaya koyup, yani bunu savunan, işte sanayileşmeyi savunup makine yapan makine tezini ortaya koyunca onların ellerindeki bütün argümanları, kavramları ellerinden almış olduk. Tabii Üstad Necip Fazıl biraz zeka şeyiyle, yani işte gerici diyorlar, yani biz kimin gerisine geçtik de bize gerici diyorlar tarzında ironi yaparak onların bu şeylerini çürütmeye çalışıyordu. Yani zeka oyunlarıyla ortaya koyuyordu. Şimdi bu tabii İslam bunlar da batılı düşünürler, İslam düşüncesinden etkilenmemek adına, işte bunu Üstad Sezai Karakoç kendi eserlerinde anlattığı için biz bu tuzaklara düşmedik. O dönemlerde sol düşüncenin etkisine girmedik. Batı düşüncesi karşısında insanlar savrulup gittiler. Yani işte bakın o adamlar Ay'a gidiyor, biz gidemiyoruz, bilmem şu yapıyor, biz bunu yapamıyoruz. Böyle bir küçümserlik duygusuna, kompleksine kapıldılar. Bu duygudan dolayı da kendi toplumunu ve kendi milletini inkar etmeye başladılar. Onlar ise İslam'dan etkilenmemek adına Rönesans ve reform hareketleri dediğimiz şeyle kendi dinlerinden adeta vazgeçtiler. Yani Rönesans ve reform hareketlerinin felsefesinde, işte pozitivizmin felsefesinde yatan şeylerden birisi bu. Bundan vazgeçerken bu sefer Batı'yı kendi içinde bunalıma sürüklediler. Yani Batı toplumunun bu kadar acımasızlaşması onları büyük bir bunalıma götürdü ve bir bunalımın aslında çıkmazına takılmış oldular. Dolayısıyla bizim işte Mahmut Bey'in ifade ettiği gibi onların, işte benim konuşmanın başında söylediğim, Şinasi'nin söylediği medeniyet resulü diye tanımladığı, yani işte Batı düşüncesini kendi kurtuluşları olarak gördüğü, işte Mustafa Reşit Paşa'yı da medeniyet elçisi ve peygamberi olarak kabul ettiği o felsefenin, o düşünüşün aslında şu anda biz yıkılışını yaşıyoruz. Yani adamlar şu anda yıkılmış durumdalar. Sağ kavramları bitti, sol kavramları bitti. Yani işte ilericilik kavramları bitti. Yani bir çöküş süreci yaşanıyor. Yani bugün Türkiye'de İslami düşünce geleneğinin gelip burada güçlü bir şekilde ortaya konulması, yani Üstad Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan, Mehmet Akif'ten, merhum Erbakan'dan veya işte siyasal, düşünsel anlamda toplamını ele aldığımızda Batı düşüncesinin yıkılışı. Şimdi işte derginin bu sayısında genç okur, işte İtaat ve Terakki geleneğinin çöküşü ve Erbakan Hoca diye bir yazı gönderdim, bu sayıda çıkacak olan yazıda. Siyasal anlamda o geleneğin çöküşü de budur. Şimdi burada tabii bizim kendi kavramlarımıza yaslanmamız gerekiyor. Yani bu arkadaşlarımızın da, iktidardaki arkadaşlarımızın da muhafazakarlık kavramı gibi, işte demokrat muhafazakarlık gibi kimi batıya ait kavramlara yaslanarak bir şeyi izah etmesi bizi anlatmaz. Yani bizi tanımlamaz. Bizi tanımlamamız için Üstad Sezai Karakoç'un İslam medeniyeti, İslam milleti, İslam düşüncesi tezine mutlaka en kısa zamanda yaslanmamız gerekiyor. Yani eğer biz bu kavramı buraya yaslandırmazsak gene bir çıkmazın içerisinde bocalamış oluruz. Yani dolayısıyla biz kendi çıkış yolumuzu yakalarız. Yani bizim için sorun yok, kendimizi buluruz.